Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, Kur'an'ımızda peygamberlerin dışında iki insan peygamber olmadıkları halde Allah-u Teala onları bütün iman edenler için kıyamete kadar örnek kul olarak göstermektedir. Bu iki insan da kadındır. Biri Firavun'un karısı Asiye, diğeri de İsa aleyhisselamın annesi olan Meryem'dir. Açık seçik Kur'an-ı Kerim'den anlaşılıyor ki kıyamet gününde Allah size örnek bunları göstermiştim diyeceği iki mümin, peygamberlerin dışında isim vererek bunlar vardır. Hiç kimse bu dünyada daha iyi mümin, daha iyi kul olduğunu iddia edemez. Çünkü peygamberlik dışında bu iki kadının çıktığı iman basamaklarının bir benzeri yok kardeşler. Allah-u Teala açıkça Kur'an-ı Kerim'de bunların isimlerini, vasıflarını zikrederek bunları size Müslümanlık, müminlik örneği olarak gösteriyoruz buyuruyor. Bu kadar açık. Demek ki biz bu iki mübarek kadından iman, mücadele ve cenneti kazanma örnekliği almamız gerekiyor. Allah-u Teala böyle istiyor. Gelinecek iman noktası da bunların gelebileceği noktadır. Bu böyle izah edildikten sonra kardeşlerim, hepimiz biliyoruz ki Meryem annemiz hayatında bir erkeğin eli ve nefesi üzerine değmemiş bir kadındır. Yani ne evlenmiş, ne evlenmeyi düşünmüş, ne de benzeri bir olayla onun adı birleşmiştir. Buna rağmen Allah'ın takdir buyurması ile İsa aleyhisselama hamile kaldı. Bu hamilelik bizzat Kur'an-ı Kerim'in anlatmasıyla anlaşılıyor ki hiçbir erkeğin nefesine temas etmeden Cebrail aleyhisselamın yönlendirmesiyle olmuş bir hamilelikti. Şerefli, soylu ve bilinen bir ailenin kızı olarak bir gün hamile kaldığını görünce çok üzüldü. Ne olduğunu anlayamadı. Nedir, niye hamile kaldım? Bunu çözemedi. Neticede kardeşlerim, bu mübarek kadının doğum vakti yanaştı. Tabii ne doğuracağını biliyor, ne niye hamile kaldığını biliyor, ne kadar öyle iffetli, öyle mübarek bir kadının ne kadar endişe edeceğini, ne kadar üzüleceğini ve merak içinde olacağını da artık tahmin etmemiz lazım. Sıradan bir insan değil, yerlerin ve göklerin onayını ve tebriğini kazanmış bir kadın. Allah ondan ibret almayı hepimize nasip etsin. Kur'an'ımız Meryem suresi ile anılan bir surede onun bu sürecini anlatıyor. Surenin adı da ondan geliyor zaten. Ben ayetleri özetleyerek genel hatlarıyla izah edeyim. Doğum vakti yaklaşınca ağaçlık bir bölgeye gitti. Yani o sancı, doğum sancısı onu mecbur etti. Öyle bir yere gitti. Ağaca tutundu ve orada doğum yaptı. Kendi kendine doğum yaptı. Doğurduğu çocuk İsa aleyhisselam dediğimiz Allah-u Teala'nın 5 büyük peygamberinden bir tanesi. Fakat o kimi doğurduğunu, nasıl hamile kaldığını anlamamıştı bile. Bu sahnede kardeşlerim, eminim ki erkek kardeşlerim dışarıdan duydukları bir doğum sancısı diye bir şey bileceklerdir. Doğurmayan ne bilecek bu sancının ne olduğunu, ama hanım kardeşlerimiz Doğum ne demektir? Bunu çok iyi biliyorlar. Hastanede değil, ebe hanımın yanında değil. Kayınanası yardım ediyor, sıcak su hazırlıyor, merak etme kızım diyor, öyle bir şey yok. Bir ağaçlık bir yerde kendi kendine doğum yapıyor. Doğum fena bir sıkıntı, zorluk. Kendi kendine bu ayrı bir zorluk. Bir de nereden hamile kaldığından haberi yok, o daha bir zorluk. Korkusu var, dehşet içinde ve üzüntülü. Üzüntülü olduğunu da, yani soylu bir ailenin çocuğu olarak ben bu işe nasıl düştüm, nedir? Bilmiyor ki kıyamete kadar insanlığın içinde imtihanın temel konusu sayılacak 3-4 başlıktan biri o olacak. Doğurduğu çocuk milyarlarca insanın Allah'a evlat ve eş isnat etmekten dolayı cehenneme girmesine sebep olacak. İsa Allah'ın oğludur, haşa. Meryem Allah'ın eşidir, haşa diyen ve böylece teslis yapıp güya herhangi bir şekilde Allah'a iman yerine şirk koşan milyarlarca insan İsa Aleyhisselam'a yanlış imandan veya onun ne için yaratıldığını, öyle ne için ortaya çıkarıldığını anlamayan pek çok insan cehennem sebebi olacak. Yani bir tür İsa Aleyhisselam'ın doğumu insanoğlunun bugün kullandığı takvimlerdeki milat kabul ediliyor. Milattan önce, milattan sonra. O doğum aynı zamanda Allah'a evlat isnat edilmesi, insanlardan birine ilahlık isnat edilmesi gibi bir cinayetin de milatıdır aynı zamanda. Böyle bir günü doğumla geçirir iken Meryem annemiz, validemiz heyecanlandı, üzüldü ve korktu. Fena bir korktu. Kur'an'ımız Meryem suresinde bu sahneyi bir filmle izliyormuşuz gibi bize tarif ediyor. Buyuruyor ki Allah-u Teala, doğum sancısı onu sıkıştırınca bir hurma dalına tutundu ağrısını hissetmemek için. Ne olurdu? Bugün ölmüş olsaydım da bu başıma gelen gelmeseydi diye ağlamaya başladı. Yani kadınlar doğumun ağrısından, sancısından dolayı ağlarlar. O da babası, anası şerefli bir insan, peygamber sülalesi, uzaktan Musa Aleyhisselam'ın akrabası, sıradan bir ailenin çocuğu değil. Yani yanı başında Zekeriya Aleyhisselam var, bir peygamber olarak onunla yakınlığı var. Ölseydim de bugünleri görmeseydim diye ağladı. Orada sıkıldı, bunaldı. Allah-u Teala bize anlatıyor. O zaman onu o gün o sahneye getiren Allah Celle Celaluhu. Her şey Allah'ın emriyle oldu zaten. O Cebrail Aleyhisselam'ı çağırmadı. Geldi Cebrail Aleyhisselam, üfledi, ne yaptıysa onu hamile bıraktı. O hamileliğinden sonra aylar geçti. Stres, sıkıntı derken bunlar hep Allah'ın emriyle oldu. Plan Allah'ın planı. Kader Allah'ın kaderi. Bunları unutmadan dinliyoruz. Allah-u Teala orada ona buyurdu ki, tabii bu ses yani nasıl duyuldu onu bilmiyoruz. Ama Allah ona bir ses ulaştırdı. Ağacı tuttu ya ağacı. Salla, hurma düşsün, hurmalarını ye ve ye, iç, mutlu ol Meryem dedi Allah-u Teala buyuruyor. Zaten o ağaca tutunuyordu. Silkeledi ağacı, silkeleyince taze hurmalar düştü. Taze hurmalardan tuttu, yiyebildiği kadar yedi. Kardeşlerim, bugün tıp, doğum yapan kadının gıda ihtiyacı önemli, işte süte ihtiyacı var, tatlıya, şekere, glikoza ihtiyacı var desin, dursun. Kadının doğumdan sonra belli bir hareket yapması lazım desin, dursun. Bu yönüyle bakmıyoruz. Ama biz bir yönüyle bakıyoruz. Orada aylardır. Ve de bir şey kaydedelim. Meryem annemiz böyle sağını solunu anlayabileceği, ayağa kalkabileceği gününden itibaren annesi onu adadığı için daha önce Mescid-i Aksa'da oturdu, gençliğini orada geçirdi. Mescid-i Aksa'nın çocuğu bu, mabet çocuğu. Öyle günde iki defa namaza giden bir çocuk. Orada yattı kalktı. Yani Allah'ın üç mübarek mekanından birisinde gençliğini geçirdi. İlk defa belki de oradan o ağacın altına giderken ayrıldı. Ve Zekeriya aleyhisselam gibi bir peygamber de ona yemek taşıdı, hizmetini gördü orada. Böyle bir sahnede, böyle mübarek bir kadına Allah-u Teala salla hurma ağacını, sen dalı silkele, ondan sonra silkele iki nokta üst üste, ye, iç, mutlu ol. Mutlu ol ifadesi hepimizin dikkatini çekmesi lazım. Madem Allah mutlu etmek istiyordu, bu sıkıntıları niye çektirdi ona? Madem mutlu olacak, ağacı niye sallattırıyor? Yeni doğum yapmış bir kadına. Sedye ile taşınması gereken bir kadını Allah-u Teala mutlu olmak istiyorsan ağacı sallayacaksın diyor. Halbuki planında Allah-u Teala'nın o kadına ebedi mutluluk sayesinde binlerce, milyonlarca insana mutluluk yazmıştı zaten. Ama ağacı salla buyurdu. Hüzzi ileyki bi ciz'in nahleti. Şu ağacı salla, sana hurmalar düşsün, ye onları, iç suyunu, suyu da nereden içecek? Yanı başında bak, çevir başını, aşağıdan ırmak akıtıyorum Allah buyurdu. Oradan ırmak akıtan Allah, bir mucize olarak ırmak akıtan Allah ağacı sen sallayacaksın buyurdu. Üniversite imtihanına hazırlanan bütün genç kardeşlerime iş kuracak, zengin olmak için çalışacak bütün mümin kardeşlerime mutlu bir yuva kurup büyük anneler, anneanneler olacak bütün hanım kardeşlerime, gittiği imam olduğu köyde insanların hidayeti için büyük işler yapacak ve büyük hayırlara, büyük ibadetlere vesile olmak için çalışacak bütün imam kardeşlerime, tayin olduğu okulda İnsanlığın büyük mücahitlerini, bilim adamlarını yetiştirecek öğretmen kardeşlerime ve aynı zamanda bir vakıf, bir dernek kurup veya kurulmuşunda oturup büyük hizmetler yapacağım diye düşünen bütün kardeşlerime ağacı siz sallayacaksınız diyorum. Ağacı siz sallayacaksınız. Allah-u Teala onu kocası olmadan, bir erkeğin nefesini dahi hissetmeden hamile kalacak hale getirdi. Onun ayağının dibinde dere akıttı. Çölün ortasında dere akıttı. Bunu gözleriyle ona gösterdi. Ağacı sen sallayacaksın dedi. Çünkü kadının ağacı sallayacak kudreti vardı ama dere akıtmaya kudreti yoktu. Kendi kendine hamile olmayı o beceremezdi. İsa'nın annesi olma projesi diye bir şey yapamazdı o. Ama ağaç sallayabilirdi. Ağacı sallamak onun sınırlarında, gücü ve takatinde, daha ötesi değil. Allah kudretinde olan şeyleri yaptı, onun kudretinde olacakları da ona yaptırdı. Çünkü bu kainatta Allah Celle Celaluhu belli kanunlar koydu. Bu kanunlara uyulmadıkça kimseye keramet gösterttirmiyor Allah. Ve Maryem diye başlayan ayetlerin sebebi de olsa asla ve kata üzerine düşeni yapmadan kimseye Allah'ın yardımı yoktur. Yaparsa istidraç için yapar. Yani tuzağa çekmek için yapar. Normalde yapmaz. Eğer bir üniversite imtihanını kazanmak için işte 5000 soru mesela egzersiz yapılması gerekiyorsa bunu sen yapacaksın. Ondan sonra ananın duası. Sabah namazında yaptığın dualar sana yarayacak, istediğin yeri kazanacaksın. Çift mesai yaparak, fazla para biriktirip, sermaye oluşturup, öyle zengin olunuyorsa, sen dua ederek bunu aşamazsın. Eğer dua yeterli olsaydı, sebeplere yanaşmadan, Allah'ın senden yapılacak kapasitede işleri görmesini bekliyor olduğu bir pozisyonda, dua ile olacak olsaydı, baştan sona bereket dolu, mucize dolu bir işin kadını ama ağacı sallayacaksın Allah buyurdu. Ağacı salla. Sen ağacı salladıktan sonra hurmalar sana düştü. Ondan sonra sen hala sancın devam ediyor. Stresin devam ediyor. Bu çocuğu ben kime nasıl anlatacağım? diye merak ediyorsun. Yani başından dumanlar tütüyor ama buna rağmen fekuli veşrabi ve karri ayna, Allah buyuruyor. Ye iç mutlu ol, bırak gerisini. Ye iç mutlu ol. Ye iç mutlu ol. Neden? Ağacı salladın sen. Sen ağacı salladın. Ama çocuk düşük oldu, öldü. İçmene, yemene devam et, mutluluğa devam et sen. Sen insan olarak yapabileceğin kudrette kadarını yaptın. Yani beşerin, insanın takati senden çıktı. Sen yaptın, tembellik etmedin, hantallaşmadın. Gerisi Allah'ın işi. Kanun böyle çünkü. Kardeşlerim, bu ilk defa değil ha. Allah-u Teala Nuh aleyhisselamı yüzlerce sene peygamber olarak görevlendirdi. Sonunda peygamberliğinin bir anlamı kalmadığı ortaya çıkınca Allah ne plan yaptı? Bütün dünya suya boğulacak. Müminler hariç herkes ölecek. Bu böyle bir tufan takdir buyurdu Allah-u Teala. Bunun için ey Nuh, beraberindekilerle filan tepeye çıkın diyebilirdi Allah-u Teala. Ne buyurdu? Git ağaçtan kendine bir gemi yaptı. Üstelik de bu Nuh Aleyhisselam'a bir kere daha alay edilmesi ve hakaret edilmesi nedeni oldu. O bizim peygamber bir de marangozluğa başladı dediler. Güya dünyası dolacakmış da diye eğlence konusu oldu müşriklerin gözünde. Ama bütün kainatı hükmeden, hükmü altında tutan Allah bir saat içerisinde gökten ve yerden su yağdırıp, su fışkırtıp dağlara kadar her yeri su ile doldurmaya muktedir olan Allah gemiyi sen yapacaksın buyurdu. Nuh aleyhisselam gemi yaptı. Binin gemiye buyurdu. Filan filan canlıları da alın, aldılar. Bir saat içinde dünya su oldu. O kudretin sahibi Allah bir gemi göndermez miydi? Başka bir çare buldurmaz mıydı? Hayır, hayır. Siz gemi yapabilirsiniz sadece. Geminizi yapın buyurdu. Yap gemini, bin gemine güverteden seyret dalgaları şimdi. O öyle. Tıpkı salla ağacı, hurma düşsün, ye iç, gözün aydın olsun, mutlu ol sen. Ben çocuk yetiştirmek için ta eş seçimi yaptığım günlerden itibaren hazırlığımı yaptım, çevremi organize ettim. Ona göre aile girdi çıktılarını ayarladım. Akrabalarımın bir kısmıyla bağımı kestim çocuğuma zarar gelmesin diye. Oyuncağından gıdasına kadar her şeyi seçtim. Allah şahit buna. Melekleri de şahit. Benim zannımla değil. Görülüyor her şey. O şekilde hazırlandım ben. Sonra çocuk benim istediğim gibi olmadı. Ye iç keyfine bak sen. Ye iç keyfine bak. Ben her türlü sağlık tedbirini aldım. Hiçbir arızam yok. Elektrik önünde durmadım. Yani şunu yemedim. Buna rağmen filan hastalığa yakalandım. Ye iç keyfine bak sen. Keyfine bak. Çünkü beşer olarak sen hastalıkları önleyemezsin. Dokunan şeyi yemezsin sadece. Onu da yaptın. Dişini temiz tutarsın. Buna rağmen ağrır. Ye iç keyfine bak artık. Ben herkes 5'te evine döndükten sonra 5'ten 8'e kadar da ek mesai yaptım. Buna rağmen beceremedik. Bir ev alamadık. Ye iç keyfine bak. Kuru ekmek de yesen keyfine bak sen artık. Neden? Senin sınırını sen iyi kullandın. Beşersin, insansın. Bu kadar yapabilirdin, yaptın. Gerisi Allah'ın işi. O da ne zaman ne yapacağını kendisi bilir. Kardeşlerim, bir örneğe daha çok dikkatli bakalım. Allah-u Teala Musa aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. Karşısında o günkü dünyanın en güçlü zalimi Firavun vardı. Belli bir mücadeleden sonra Firavun Musa aleyhisselamı öldürmeye karar verdi. O öldürülürse bütün ona iman edenler de öldürüleceği belli bir şeydi. Musa aleyhisselam da Allah'ın vahyi ile, yine proje Allah'ın projesi, Allah'ın vahyi ile bütün müminleri yanlarına da günlük ne kadar eşya alabiliyorlarsa aldılar ve Filistin'e doğru göçmeye emrettiği için Allah yönlendiler. Firavun bunu sabaha doğru anladı. Bunlar kaçıyorlar diye. yüz binleri bulan ordusuyla ve tekerlekli arabalarıyla Musa aleyhisselamı ve müminleri yakalamak için yola çıktılar. Ama geldiler Kızıldeniz'in önüne. Musa aleyhisselam bir baktı ki Kızıldeniz karşılarında. Karşıya geçecekler, Kudüs tarafına doğru gidecekler, Mısır'dan. Bu sahne Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılarıyla var. Musa aleyhisselam hem denizle karşılaştı, neticede 3 kişi 5 kişi değiller, yüzerek gidecek halleri yok. Çoluk çocuk, aileleri, onlar da birkaç bin kişiler, kalabalıklar. Ne yapacaklar? Hemen Yahudiler döneklik yapıp, Musa sen geldin Mısır'da başımıza bela aldın, şimdi buraya getirdin bizi, bak burada bizi öldüreceksin denizin içinde demeye başladılar. Üzüntü içerisinde, üzüntü yani, hem deniz karşılarına çıktı, arkada büyük bir orduyla Firavun geliyor, kuş başına çevirecek onları. Yanındaki adamlar da sen geldin başımıza bela oldun, biz ne güzel orada yaşıyorduk gibi demeye başladılar. Ne oldu kardeşlerim? Allahu Teala, ey Musa, elindeki odunu yere vur bakalım, suya vur. Yani önüne deniz çıktı, denize vur bakalım. Deniz. Normal bir elinde asası var Musa aleyhisselamın. Tuttu, vurdu suya, yani batırdı diyelim. Suya neresine vuracaksın? Allahu Teala bizim hepimizin bildiği o büyük mucizeyi yarattı orada. Musa aleyhisselamın önünde yol haline geldi Kızıldeniz. Nasıl oldu? Nasıl yarattıysa Allah öyle de yol yaptı. Sanki suyun, Kızıldeniz'in yaratılması o kadar kolay bir şey mi? Onu yapan Allah, bir gün onu yola çevirse ne olur? Onlar da karayollarından levhalara bakarak Filistin tarafına doğru yürümeye başladılar. Karşıya geçtiler, Firavun geldi. Firavun'un geldiği yerde Firavun bir baktı ki, aa burada yol yoktu ama olmuş bir yerden. Bir anda Allah onu gaflete düşürdü. Yüz binleri bulan ordusuyla daldı karayollarına ya da köprüye, Boğaz Köprüsü'ne daldı. Onlar ortaya gelince de eski halini aldı Kızıldeniz. Hepsi denizin dibinde boğuldu gittiler. Bu kudreti Musa aleyhisselam ve onun yanındakilere gözleri önünde gösteren Allahu Teala neden Musa aleyhisselama sanki bir faydası olacakmış gibi sen asayı bir kere suya vur buyurdu? Neden? Bu büyük mucizede Musa aleyhisselamın elindeki odun parçasının ne katkısı olacak? Ne katkısı olacak ki? Hiçbir katkısı olmaz. Ama orada, o bunalımda, o korkulu dehşet anında Musa aleyhisselamın elindeki sopayı yere vurmaktan başka yapabileceği bir şey yoktu. O da onu yaptı. Demek ki bunu da bize Allahu Teala Kur'an'ında ayrıntılarıyla anlatıyor. Senin becerebileceğin şey sadece elindeki sopayı yere vurmaksa onu yap sen. Oturup sadece dua etme. Oturduğun miskin miskin yerden ağlayıp durma. Ders mi çalışman gerekiyor? Dolaşman mı gerekiyor? Bir iş mi yapman gerekiyor? Sen onu yapacaksın. Üzerine düşeni yaptıktan sonra sen yerlerin, göklerin Rabbine bırak işini. Sen ağacın dalını silkeledin mi? Onu söyle. Ağacın dalını silkelediysen sen rahat. Kardeşlerim, elbette Allahu Teala o büyük mucizenin haliki olarak Musa aleyhisselam elindeki sopayı vursa da vurmasa da hiçbir şeyin değişmeyeceğini biliyordu. O yarattı zaten. Musa aleyhisselam da bu denize sopayı vursam ne olacak benim? Yani koyun mu bu, vuracaksın da kaçıp o tarafa gidecek? Deniz bu, koca deniz. O da onu biliyordu. Yanındaki müminler de biliyorlardı. Ama Allah ne öğretti? Bu olayda onlara ne öğretti? Bize ne öğretiyor? Nuh aleyhisselam da ne öğretti? Bize ne öğretiyor? Meryem annemiz de ne öğretti? Bize ne öğretiyor? Sen yapabildiğin kadarını yaptın mı? Ona bak, bunu öğretiyor. Sen üzerine düşeni, bir ağacı sallamak yaptıysan sen kurtuldun. Üzerine düşeni yaptın. Ondan sonrası Allah'ın işi Celle Celaluhu. Ders çalışmakta da böyle. Dostluk ilişkilerinde de böyle. Çok değerli kardeşlerim, İmanda da böyle bu iş. Evet, kalpler Allah'ın elinde. O dilediğine dilediği imanı veriyor. Ama bizim gözlemleyemeyeceğimiz kadar derin noktalardan beynimizde, kalbimizde iman arayışı olup olmadığını görüyor. Bir himmet, bir heyecan, bir beklenti var mı ona bakıyor Allah-u Teala. Bakıyor ki bu kul pır pır pır olmuş kalbi. Heyecanlı. Onun önüne bir alim çıkarıyor. Ona bir heyecan veriyor. Ona duygusal bir sahne gösteriyor. O da imanını artırıyor. Şöyle böyle oluyor sonunda. Öbürünü de bakıyor ki Allah-u Teala. Hiçbir heyecan yok. Hiçbir beklentisi yok imandan. Bir alimin çocuğu da olsa onu serseri olarak bırakıyor Allah-u Teala. Kul olarak iman meselesinde en azından senin bir heyecanın, gerçekçi, kendini aldatmamış bir beklentin var mı onu gördüğü için Allah-u Teala veriyor veya vermiyor. Bir odun, Musa Aleyhisselam'ın elindeki bir asa, ne elinden gelecek ki? Bildiğin odun. Kim bilir hangi ağacın bir dalıydı. Denize vurunca, yani bir romork odun döksen denize ne olur ki şimdi? Hayır. O anda bir şartel gibiydi. O şarteli de hareket ettiren beynin göreviydi o sadece. Onu yaptırdı Allah-u Teala ve gerçek ortaya çıktı. Yoksa Allah her şeye kadir. Kullarının hiçbir şeyine muhtaç değil. Ama unutmuyoruz. Rızık elde etmek, mal sahibi olmak konusunda, hatta ilim elde etmek konusunda, iyi bir evlilik yapmak konusunda, her şey, yani başarı istediğin, mutluluk istediğin her şey senin üzerine düşeni yapıp yapmamakla. Buna herkesin çok iyi anlayacağı ama gençlerin önem vermesi gereken bir örnekle çıkış yapacağım. Kardeşlerim, ben üzerime düşeni yapmam gerekiyor. Filan yerde tanıdığım kıza evlilik teklif ettim. Böylece üzerime düşeni mi yaptım? Değil bu üzerine düşen senin. Aldatma kendini. Çünkü sen gençsin, delikanlısın. O da genç, delikanlı. Hani böyle güneşte ormanların kendi kendine tutuştuğu gibi barut duruyorsun zaten. İlk gördüğüne o gençlik yüklülüğünle saldırdın. Oradaki vazifen, o şartel, bu uygun mudur, değil midir diye duygularını bir kenara iteceğin bir istişare yapmaktı. Sen bir kere kapıldın duygu seline. Ondan sonra üzerime düşeni yaptım, helalinden evlendin ama gittin. Başka ayardan bir ayakkabı giydin, ayağını vuruyor şimdi. Onun sadece başörtüsüne kandın sen. O da senin sadece elindeki diplomaya kandı. Fıtratlarınız aynı mı? Siz bir arada durabilir yeteneğiniz var mı? Bir psikoloğa, bir hocaya, aile büyüğünden birisine istişare ettin mi sen? Yok, kararı kendin verdin. Ama şöyleydi, böyleydi. Sen şöyle böyle gördün, o öyle değildi. Öyle değildi. Sen aç başına, iki gündür mesela yemek yemedin ya da iftara yarım saat kala fırına gittin, pide alacaksın, 4 tane aldın. Ya bir pideyi bile yiyemezsin sen. Açlık duygusuyla sanki 5 sene hep pide yiyecekmiş gibi pideleri doldurdun poşete, geldin. Yanıldın sen. Orada Allah'ın senin önüne koyduğu beşer olarak yapabileceğin şey büyüğünle istişare edip duygunu öyle açmaktı. Sen duygunu açtın, esir oldun. Ondan sonra baban sana dedi, bu bize göre değil oğlum dedi. Bu seni mahcup eder sonra. Baba kötü adam oldu. Gittin bir hocaya, bir psikoloğa danıştın. İstediğini söylemedi diye gençleri bunlar hep sapıklığa teşvik ediyorlar dedin. Hep başkaları kabahatliydi. Sen elindeki odunu, asayı denize vurmadın. Vurmadığın için de boğuluyorsun şimdi. Kendinden başkasını kınamayacaksın. Kardeşlerim, Allah bu kainatı nasıl güneş dönüyor, onun etrafında dünya dönüyor, ay onun etrafında dönüyor, böylece gün çıkıyor, gündüz oluyor, gece oluyor, yaz oluyor, kış oluyor. Böyle bak, bir kanun bunlar. İnsanların da başarılı ve başarısız olmaları için kanunlar koydu Allah-u Teala. Bu kanunlarla bu hayat sürüyor. Eğer biz bu kanunları yok kabul edersek akılsızlık etmiş oluruz. Sadece bu kanunlara güvenip de Allah'ı bir kenarda bırakarsak aklımızda, haşa, bu sefer de imanımızı zedelemiş oluruz. O zaman ne yapacağız? Hem asayı yere vuracağız, hem dalı silkeleyeceğiz, hem gemimizi yapacağız, hem de Allah'a yalvaracağız. Bizim hayatımızda formülümüz şudur. Çalış, dua et, tevekkül et. Sonra da ye iç keyfine bak. Çalış, dua et, tevekkül et ve ye iç keyfine bak. Formülümüz bu bizim. Bu formülle yaşayanlar Allah'ın izniyle mutludurlar. Onların gemisi vardır. Onlar en zor doğumları bile yaparlar. Olmazlar onların önünde olur. Çünkü o bunaldı, denize dayandı. Arkasından iş, fakirlik, sıkıntı, siyaset baskı yapıp duruyor. Ama o elindeki asayı denize vurdu. Ya Rabbi diye dua da etti. Peki çalış, dua et, tevekkül et. Parolamız bizim. Bu çalışmak ne? Bu çalışmaya Anadolu deyimiyle taştan su çıkarmak diyoruz biz. Sallana sallana internetten iş ayarlamaya çalışmak demiyoruz. Cep telefonundan yönlendirmek iş değildir. Onu çocuklar da yapıyorlar. Alnından ter silmeye vaktinin olmadığı günleri say sen. Ders çalışırken, imtihana hazırlanırken, evliliğe hazırlanırken, iş kurarken taştan su çıkaracaksın. Zevklerinden, uykundan, gezinden kısmayı bileceksin. Çalışmak buna diyoruz. Duaya ne diyoruz? Annem Allah sana imtihanda başarı versin demişti. Al sana bir dua. İyi bozdur bozdur kullan. Yeter sana bir ömür boyu. Biz ona dua demiyoruz. Hayır temennisi diyoruz. Dua nedir? Sabahleyin kalkıyorsun. Ya Rabbi günümü bereketli kıl. Bu imtihanda hayır gelsin bana diyorsun. Öğle namazında dua ediyorsun. İkindide dua ediyorsun. Akşam dua ediyorsun. Merdivenleri inerken, merdivenleri çıkarken, otobüs durağı beklerken, Ya Rabbi, mahcup etme beni Ya Rabbi, tembelleştirme beni Ya Rabbi diyorsun. 10 defa, 20 defa, 285 defa, bir ayda 2500 defa, ne kadarsa. Artık melekler görüyor ki sen nefes alır gibi Allah'a yalvarıyorsun. Dua buna diyoruz biz. Geçen sene gerekli duayı yapmıştık. Vay be, proje sunmuş sanki. Sabahlara kadar gözyaşıyla dua edenler var. Sen bir defa kalktın amin dedin. O da annen Allah yardım etsin yavrum dediği için amin dedin zaten. Dua oyuncak değil. Peki tevekkül ne demek? Allah'a güvenmek demek. Onu nasıl yapacağım? Bak ona bir örnek vereceğim şimdi. İşe alıyorlar ya bir insanı. İnternette yayınlıyorlar. Şu şu şu evrakları hazırlasın. Gelsin diyorlar. İşte şu kadar fotoğraf. Filancanın fotokopisi, filancanın fotokopisi. Hazırlıyorsun, bakıyorsun ki fotoğraf hazır, şu da hazır, bu da hazır. Hatta daha önce o işe giren birine diyorsun, baksana ya burada bir sorun var mı? Oho sen fazlasını bile hazırlamışsın diyor. Mesela orada lise mezunu yeter diyor, sen üniversite mezunusun. Oho artı bile. Ondan sonra şu yaşı geçmeyecek diyor, oho sen 5 yaş küçüksün bile. Seni 2 defa işe alırlar diyor. Sen de dosyayı bırakıyorsun. Ondan sonra sana diyorlar ki 15 gün içinde cevap vereceğiz. Artık korkun heyecana dönüşüyor. Neden? %100 dediklerini yaptım. Onların da adama ihtiyacı var. E beni muhakkak işe alacaklar. Da bu 15 gün geçmesi lazım. Evrak incelenecek işte. Deniyor. Tevekkül budur. Ben çalıştım. Dualar ettim. Gerisini de Allah'a bıraktım. O zaman ne yaparım? Anneme güzel bir pizza mı ne seviyorsam yaptırırım. Bir de hoşaf yap anne derim. Giderim balkonda yerim. Keyfime de bakar, tabiatı seyreder. Öyle demişti Meryem'e çünkü. Ye iç keyfine bak demişti. Ağacı salladın çünkü sen. Sen dalı silkeledin. Keyfine bak dedi Allah-u Teala. Hayır öyle değil de elinde cep telefonu, gözünde bilgisayar, önünde de ders çalışıyorsun notları. Git oradan sen. Sen çok beklersin. Öyle değil. Kimi kandırıyorsun? Kafir de olsa öbürü. Sen 5 vakit namazlı da olsan ona verir sana vermez Allah. Niye? Çünkü bu tabiatın kanunlarında Allah'ın çalışana vermesi diye bir kural var. Nasıl? Herhangi bir abidden, Ebu Bekir'den radıyallahu anh ve benzerinden namaz kılmadıkça, onun gibi yapmadıkça senin nasibin olmuyor. Zenginlik de öyle bir şey. İş de öyle bir şey. Sen sadece yaptım, ettim diye kendini aldatmışsın. Kendini aldattıysan kendini ağlayacaksın zaten. Dalı silkeleyenler yesin içsin keyiflerine baksınlar. Çocuk yetiştirirken, zengin olurken, evlenirken veya iş kurarken herhangi bir projelerinde yesin içsin keyiflerine baksınlar. Dalı silkelemeyenler, gemisini yapmayanlar, asasını suya vurmayanlar gam ve kederden kurtulamayacaklar. Bu konuda ayet mi var? Evet, bunlar hep ayet işte. Senin isminle özel ayet mi inecek? Namaz senin isminle mi iniyor? Ahmet lütfen namaza başla artık. Böyle ayet mi var? Bütün ayetler bütün müminler için. Allahu Teala bizimle ne ilgisi var da Meryem annemizin bu sürecini bize anlattı? Ne ilgisi var bizimle? Demek ki kardeşlerim, biz Allahu Teala hangi dalı önümüze çıkardıysa onu silkeleyeceğiz. Şu daldan bir hurma al ye de diyebilirdi Allahu Teala. Nuh Aleyhisselam'a da çık şu tepeye, orada su size zarar vermez diyebilirdi. Musa Aleyhisselam'a da merak etmeyin, Firavun'u ben o suda boğarım diyebilirdi. Hayır hayır. Herkes üzerine düşeni yapacak. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Üzerine düşeni yapacaksın. Zenginlik için, başarı için, mutluluk için, yakışıklılık için, ne istiyorsan. Evlilik için. Ama bu Allahu Teala'nın sende üzerine düşeni yaptı kulum diyeceği düzeyde olacak. Sen evlenip mutlu olmak istiyorsun. Musa Aleyhisselam da asasını yere vurmuştu. Kapıp bir soba getirip kızın babasının evinde camları kırarsan bu kız senin olur. Böyle bir uçuk, akılsız bir şey yapmayacaksın herhalde. Her kimin kemisi olursa iyi evlilik yapar. Öyle çıkıntı yapmıyoruz bundan biz. Evlilik için mesela çocuk yetiştirmek için hurma ağacına çaput bağlaman lazım. Sonra da onu bir iple asılacaksın devamlı. Çocuk iyi olacak. Böyle bir hurafe mi çıkaracağız bu işten? Ne istiyorsan onun realitesini yakalayacaksın. Çünkü onun senin üzerinde zorunlu olan bir bölümü var. Onu yakalayamadığın sürece de asla ve kat'a Allah'ın yardımı seninle olmayacak. Dua da yetersiz. Çünkü birinci basamağı aşmadın sen. Birinci basamak çalışmak. İkinci basamak dua. Üçüncü basamak dosyayı verdik gelir bir gün demektir. Her şeyde bu. Her şeyde. Ev sahibi olmak isteyen için de böyle. Çocuklarında hayır görmek isteyen için de böyle. Siyaset için de böyle. Bizi iyi insanlar yönetsin. Dua ile olur bir şey değil. İyi insan yetiştirirsin. O insan parayı ve koltuğu görünce cıvıtmayacak imanla donatırsın. Sonra da en büyük sebeplerden biri hafif cıvıttığı zaman Allah'tan kork. Dikkat et diye uyarırsın onu. Bunu yaparsın. Ondan sonra da sen iyi bir muhtar, iyi bir belediye başkanı beklersin. Bunun için tevekkül edersin. Onun bunun sisteminin içinden eğri büğrü yöntemlerle Allah'ın sana mucizeler göndermesini beklersen çok beklersin sen. Mehdi Aleyhisselam gelince olacak o, sen merak etme. Şöyle birkaç yüz sene daha bekle, düzelir ondan sonra. Kardeşlerim, dalı silkeleyenler yesin içsin keyiflerine baksınlar. O iş tamamdır. Dalı silkelemeyenler dua da etseler, Allah'a tevekkül ettiklerini zannetseler hiçbir şey değişmeyecek. Evde de değişmeyecek, iş yerinde de değişmeyecek, siyasette de değişmeyecek, parada da, ekonomide de değişmeyecek. Çünkü Allah'ın kanunu, yağarsa su toplanacak, tarla ıslanacaktır. O onun sebebidir. O sebebi bulmadıkça kuraklıktan kurtuluş yok. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.